Ayrım 15.
Sayfa 141. Hemen ardından da yeniden sordu. İvanuşka da seninle mi yolculuk ediyor? İvanuşka davudi bir sesle konuşmaya çabalayarak, ben kendi başıma yolculuk ediyorum sayın koruyucum, dedi. Pelageyuşka ile Yuhnov'da karşılaştık. Pelageyuşka arkadaşının sözünü kesti burada. Görmüş olduklarını anlatmak istediği anlaşılıyordu. Gerçekten de Kolyazin'de büyük ama çok çok büyük bir mucize oldu babacım, dedi heyecanla. Prens Andrei, ne oldu anlat bakalım, diye sordu. Yeni bir kutsal emanet mi bulundu yoksa? Prenses Maria, yeter Andrei, ne olursun, dedi. Sonra da yaşlı kadına dönerek ekledi. Anlatma Pelageyuşka. Ama kadın aynı düşüncede değildi. Konuşmasını şöyle sürdürdü. Niçin anacığım, niçin anlatmayacakmışım ki? Ben onu seviyorum, iyi bir insandır o. Tanrı katından inip gelmedir ve de benim koruyucumdur. Bana 10 ruble vermişti, pek iyi anımsıyorum. Burada Prens Andrei'ye dönerek devam etti. Kiev'e gitmiştim. Orada Kiryuşa bana dedi ki, ama unutma Kiryuşa ermiştir, gerçekten Tanrı kuludur o. Düşün ki yaz kış yalın ayak dolaşır bütün dünyayı. İşte o bana, ne işin var senin buralarda, dedi. Kolyazin'e git hemen. Orada mucizevi bir tasvir bulundu. Kutsal Meryem anamızın bir tasviri. Ben de işte bu sözleri duyunca erenlerle vedalaştım hemen ve yollara düştüm. Herkes susuyordu. Tanrı kulu kadın havayı ciğerlerine doldurarak ölçülü bir sesle konuşmayı sürdürdü. Oraya vardım ki babacığım, kime rast geldimse hepsi bana aynı şeyi söylüyor. Büyük mucize oldu diyor herkes. Hazreti İsa'yı dünyaya getirmiş olan kutsal Meryem anamızın tasvirinde diyor bütün herkes. Yanağından kutsal yağ damlıyor. Prenses Maria kızararak, peki peki, dedi, sonra anlatırsın. Pierre burada söze karıştı. İzin verirseniz ona bir şey sormak isterim, dedi. Sonra da yaşlı kadına dönüp, sen şu anlattıklarını kendi gözünle gördün mü, diye sordu. Hacı kadın hemen yanıt verdi. Hem de bir tamam gördüm babacığım. Ulu Tanrı bana o mutluluğu nasip etti ve kendi gözlerimle gördüm. Hazreti Meryem'in başında öyle bir ışık vardı ki anlatmalara sığmaz. Nur gibi bir şey. Yanacığından da şıpır şıpır yağ damlıyordu. Evet evet, şıp şıp damlıyordu. Tanrı kulu hacı kadını dikkatle dinlemiş olan Pierre saf bir tavırla konuştu. Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil canım. Dehşet içinde, ah babacığım sen neler söylüyorsun, diye bağırdı Tanrı kulu Pelageyuşka. Sonra da Prenses Maria'nın kendisini doğrulamasını istiyormuş gibi dönüp ona baktı. Pierre aynı tavırla, halkı bunlarla aldatıyorlar, diye yineledi. Pelageyuşka haç çıkardı. Tövbe tanrım tövbe, diye söylenerek. Aa, öyle deme babacığım, hiç öyle deme. Bir zamanlar dinsizin biri de inanmamış, rahipler halkı aldatıyor demiş. Ne olmuş biliyor musun? Bunu der demez kör olmuş. Sonracığıma bir düş görmüş. Düşünde Meryem anamız Peçorskaya'ya gelmiş ve o dinsize, bana inan da senin gözlerini açayım demiş, iyi mi? O zaman adam yalvarmaya başlamış. Ne olursunuz Tanrı rızası için beni onun yanına götürün, diye. Hacı kadın burada bir an susup bir yere döndü. Bu sana anlattıklarımın hepsi gerçektir. Hepsini şu kendi gözceğizimle gördüm ben babacığım. Sonracığıma ne olmuş bilir misin? Gözleri kör olan adamı Meryem anamızın Peçorskaya'daki tasvirinin önüne götürmüşler. Dinsiz adam tasvirin önüne gelince kendini yere atmış hemen. Beni şifaya kavuştur. Çar bana ne bağışladıysa hepsi senindir, diye bağırmış. Hacı kadın gene bir an susup Pierre'e döndü. Kendim gördüm babacığım, diye devam etti yeniden. Kendim gördüm. Tasvirin içinde pırıl pırıl parlayan bir yıldız duruyordu. İşte o yıldız sayesinde gözleri açılıvermiş adamın. Gene Pierre'e döndü ve ders verir gibi, senin konuştuğun gibi konuşmak günahtır babacığım, dedi. Tanrı adamı cezalandırır sonra. Pierre, peki o yıldız tasvire nasıl girmiş olabilir sence, diye sordu. Prens Andrei gülümsemişti. Meryem anayı da mı generalliğe terfi ettirmişler yoksa? Pelageyuşka birden sapsarı kesildi ve iki eliyle bir süre dizlerini dövdü. Sonra da titreyen bir sesle, babacım babacım, dedi, günaha giriyorsun, günaha. Düşün ki senin bir oğlun var. Bunu söylerken sararan yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Üst üste 3 kez haç çıkararak konuştu. ''Böyle bir söz söylediğin için Ulu Tanrı seni bağışlasın babacığım. Tanrım onu bağışla.'' Sonra Prenses Maria'ya döndü. ''Nedir bu anacığım?'' diye sordu. ''Nedir bu?'' Ağır ağır kalktı yerinden. Neredeyse ağlayacak bir durumda küçük torbasını toparlamaya koyuldu. Belliydi ki bu tür sözlerin söylendiği bir evde kendisine yapılmış olan yardımları kabul ettiği için utanmakta, bu yardımlardan artık yararlanamayacağı için de üzülmekteydi. Prenses Maria, ''Ne diye yaptınız sanki bunu?'' dedi Pierre'le Prens André'ye dönerek. ''Ne diye geldiniz sanki buraya?'' Pierre gene o saf tavrıyla atıldı. ''Ama ben küçücük bir şaka yaptım yalnız, Pelageuşka.'' Prenses Maria'ya döndü. ''İnanın onu aşağılamak istemedim prenses. Ben bunları laf olsun diye söyledim, hepsi bu.'' Yeniden Pelageuşka'ya döndü. ''İnan ki şakadan söyledim.'' dedi. ''Şaka yaptım yalnız.'' Bir yandan konuşuyor, bir yandan da suçunu örtmek istermişçesine çekingen bir tavırla büzülmeye çabalıyordu. Öylesine içinden kopup gelen bir pişmanlık ifadesine bürünmüştü ki yüzü ve Prens Andrei'ye, Pelageuşka'ya öylesine yumuşak bakışlarla bakıyordu ki hacı kadın yavaş yavaş suskunlaşıp yatıştı. 14. Hacı kadın sakinleşip gene aynı konuya döndü, sonra uzun uzun Peder Anfilohi'yi anlattı. Bu peder öylesine kutsal bir yaşam sürüyormuş ki elleri günlük kokuyormuş. Sonra da Kiev'e yaptığı son haç yolculuğunda rahiplerin kendisine mağara kapılarının anahtarlarını verdiklerini, yanına kuru ekmek alarak geceyi mağaralarda azizlerle birlikte geçirdiğini anlattı. Birinin karşısına geçip dua ediyorum, İncil okuyorum, sonra öbürünün yanına gidiyorum, bir uyku çekiyorum, gene kalkıp tasvire yüz sürüyorum. Çevrede de anacığım öylesine bir sessizlik, öylesine bir huzur var ki, İnsan oradan gene dünya yüzüne çıkmak istemiyor. Pierre onu dikkatle ve ciddi bir tavırla dinliyordu. Prens Andrei odadan dışarı çıktı. Prenses Maria da çaylarını bitirsinler diye Tanrı kulu dostlarını odada bıraktı. Pierre'i alıp Andrei'nin arkasından dışarı çıktı ve onu konuk odasına götürdü. Ona "Siz çok iyi bir insansınız." dedi. "Ah, doğrusunu söyleyeyim, ben onu incitmek istemiyordum. Bu duyguları öylesine anlıyor, onlara öyle değer veriyorum ki." Prenses Maria hiç konuşmadan onun yüzüne baktı, sevecenlikle gülümsedi. "Ben zaten sizi çoktandır tanıyor ve kardeş gibi seviyorum." Sonra onun bu tatlı sözlere herhangi bir karşılık vermesine vakit bırakmamak için çabucak, "Andrei'yi nasıl buldunuz?" diye sordu. "Onun için çok üzülüyorum. Sağlık durumu kışın daha iyi oluyor. Ama geçen bahar yaraları gene açıldı ve doktor iyileşmesi için buradan gitmesi gerektiğini söyledi. Ruhsal bakımdan da onun adına korkuyorum. Onun karakteri bambaşka. Biz kadınlar gibi acısını dışarı vurup gözyaşı dökemez, her şeyi içine atar. Şimdi neşeli ve hareketli görünüyor ama onu böyle etkileyen sizin gelişinizdir. Seyrek olarak böyledir. Onu Avrupa'ya gitmesi için kandırabilseniz, hareketli bir yaşama ihtiyacı var. Bu düz, sakin yaşam onu mahvediyor. Başkaları bunu sezmiyorlar ama ben görüyorum. Saat 10'da uşaklar yaşlı prensin arabasının çıngıraklarının sesini duyar duymaz kapıya koştular. Prens André ile Pierre de kapıya çıkmışlardı. Yaşlı prens arabadan inerken Pierre'i görünce "Bu da kim?" diye sordu. Tanımadığı adamın kim olduğunu öğrenince "Ha evet, çok sevindim, öp bakalım." dedi. Yaşlı prens keyifliydi. Bu nedenle Pierre'e yakınlık gösterdi. Akşam yemeğinden önce Prens Andrei gene babasının çalışma odasına dönünce onun genç kontla coşku içinde bir şeyler tartıştığını gördü. Pierre günün birinde artık savaş diye bir şeyin olmayacağını kanıtlamaya çalışıyordu. Yaşlı prens de için için alay ederek ama kızmadan ona karşı çıkmaktaydı. Damarlarındaki kan boşalır da yerine su dolarsa o zaman savaş olmaz. Bunlar koca karı saçması diyordu. Bir yandan Pierre'in omzuna hafifçe dokunuyordu. Prens Andrei, yaşlı prensin kentten getirdiği kağıtları karıştırdığı masaya yaklaştı. Yaşlı prens yaklaşır yaklaşmaz Andrei'ye işlerden söz etti. Milisleri toplamakla görevli Kont Rostov, toplaması gereken adamların yarısını bile göndermedi. Kente gelmiş, beni yemeğe çağırmayı kafasına koymuş. Ona öyle bir yemek verdim ki, hele şuraya bak, oğlum. Prens Nikolay Andreiç oğluna doğru dönen Pierre'in omuzuna vuruyordu. Arkadaşın aslan gibi, sevdim onu. Bana coşku veriyor. Başkası daha akıllıca konuşsa da insanın canı dinlemek bile istemez. Oysa boş konuşuyor ama benim gibi bir yaşlıyı coşturuyor. Hadi gidin gidin. Belki ben de akşam sofranıza katılırım. Gene tartışırız. Kapıya varınca Pierre, benim aptalımı Prenses Maria'yı da sev diye bağırdı. Lisigori'ye geldikten sonra Prens Andre ile dostluğunun gücünü, güzelliğini ancak şimdi anlayabilmişti Pierre. Bu güzellik yalnız Pierre'in Andre ile ilişkilerinde değil, daha çok ailenin bütün bireyleriyle ve diğer ev halkıyla olan ilişkilerinde kendini belli ediyordu. Pierre, yaşlı, somurtkan prensin yanında da onları hiç tanımadığı halde kendisini eski bir dost gibi hissettirmeye başlamıştı. Hepsi onu seviyorlardı. Yalnız hacılara karşı yumuşak bir tavır takınmasından ötürü gönlünü kazandığı ve ona en ışıklı bakışlarıyla bakan Prenses Maria değil, dedesinin Prens Nikolay dediği bir yaşındaki küçük prens bile ona gülümsemiş, seve oynaya kucağına atılmıştı. Pierre, yaşlı prensle konuşurken Mihail Ivaniç'le Bayan Burien de neşeyle gülümseyerek ona bakıyorlardı. Yaşlı prens akşam yemeği için odasından çıkıp sofraya oturmuştu. Bunun Pierre onuruna yapıldığı belliydi. Yaşlı prens Lisigori'de kaldığı 2 gün boyunca Pierre'e aşırı bir sevecenlik göstermiş, onu dairesine çağırmıştı. Pierre gittikten sonra ailenin bütün üyeleri, yeni gelen bir insan gittikten sonra çoğu zaman olduğu gibi onunla ilgili tartışmalara koyuldular ve çok az rastlanan bir biçimde yalnızca onun iyiliğinden söz ettiler. 15. Rostov bu sefer izinden dönüşünde Denizov'la ve alayla bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ilk kez duyumsuyordu. Alaya yaklaşırken tıpkı Pavarskaya'daki eve yaklaşırken hissettiği gibi bir duygu içindeydi. Kendi alayındaki ceketinin düğmeleri çözük ilk süvariyi gördüğü, gelenin kızıl saçlı Demetyev olduğunu anladığı, peş peşe bağlanmış al atlar gözüne iliştiği, Lavruşka sevinçle efendisine Kont Hazretleri geldi diye bağırdığı, yatağında uyuyan Denisov saçları karmakarışık bir durumda fırlayıp onu kucakladığı ve subaylar onu karşılamak için hep bir araya toplandıkları vakit, tıpkı annesini, babasını ve kız kardeşlerini kucaklarken sevinç gözyaşlarının boğazında düğümlenip konuşmasına engel olduğu andaki gibi bir duygu hissetti. Alay da baba ocağı gibi bir ocaktı. Alay komutanına gidip eski bölüğünde görevlendirildikten, nöbet aldıktan, yemlerin dağıtımına baktıktan ve alayın günlük yaşamındaki bütün konulara, en küçük ayrıntılarına kadar girdikten sonra, kendini özgürlükten yoksun bırakmış, daracık bir çerçeve içine zincirlenmiş duyumsayan Rostov, tıpkı baba ocağındaki gibi bir sakinleşme duydu ruhunda. Burada aynı ruhlar desteği duyumsuyor, buranın kendi evi olduğunu, yerinin burası olduğunu kavruyordu. Sivil yaşamında bir türlü kendine yer bulamadığı ve yanlış seçimler yaptığı o karışıklık yoktu burada. Konuşması mı, konuşmaması mı gerektiğini bir türlü kararlaştıramadığı Sonya'da yoktu. Orayı burayı gezip tozma olanağı bulunmuyordu. Hiçbiri başkalarından ne daha yakın ne daha uzak olan o sayısız insanlar yoktu. Babasıyla arasındaki açıklığa kavuşturulamamış para ilişkileri yoktu. Dolohov'la oynarken uğradığı o feci yenilgiyi anımsatacak bir şey de yoktu. Burada alayda her şey apaçık ve yalındı. Bütün evren birbirine eşit olmayan 2 bölüme ayrılmıştı. Bunlardan biri bizim Pavlogradski alayı, öbürü ise geri kalan her şeydi. O geri kalan şeylere karşı da hiçbir ilgi duyulmuyordu. Alayda her şey belliydi. Kim teğmendir, kim yüzbaşıdır, kim iyidir, kim kötü insandır ve en önemlisi kim dosttur, her şey belliydi hep. Kantinci veresiye mal verir, aylığın 1/3 alınırdı. Bir şeyler tasarlamaya, bir şeyler seçmeye gerek yoktu. Yalnız Pavlogradski alayında kötü bir şey yapma yeter. Bir işle görevlendirdiler mi, açık açık ve belirgin olarak buyurulan şey neyse onu yap. O zaman her şey yolunda gider. Rostov, alay yaşantısının bu belirli koşulları içine gene girince, tıpkı yorgun bir insanın dinlenmek için yatağına uzandığı zamanki sevincini ve esenliğini duydu. Rostov'a sefere çıkan alayın bu yaşantısı daha da hoş görünüyordu. Çünkü kumarda Dolohov'a ütüldükten sonra ailesinin onu avutmak için söylediği bütün sözlere karşın bu davranışından ötürü kendi kendini bir türlü bağışlayamıyordu. Orduda eskisi gibi değil de suçunu unutturacak bir biçimde iyi hizmet görmeye, kusursuz bir dost, tam bir subay, daha doğrusu çok iyi bir insan olmaya karar vermişti. Sosyetede öylesine güç olan bu iş alayda o kadar kolay görünüyordu ki. Kumarda ütüldükten sonra annesiyle babasına borcunu 5 yılda ödemeye karar vermişti. Kendisine yılda 10.000 ruble gönderiliyordu. Şimdi ise ancak 2.000 ruble almayı kararlaştırmıştı. Geri kalanını borcu ödensin diye annesine babasına bırakıyordu. Ordumuz sayısız kez geri çekildikten, saldırılarda bulunduktan ve Pultusk'la Eylau yakınlarında çarpıştıktan sonra Bartenstein dolaylarında toplanıyordu. Çar'ın orduya gelmesi ve yeni bir seferin başlaması bekleniyordu. Pavlogradski alayı, ordunun 1805 yılı seferine katılan, sonradan da Rusya'da berkitilen bölümünde olduğu için seferin ilk çatışmalarına geç kalmıştı. Ne Pultusk'ta ne de Eylau'da bulunmuş, seferin ikinci yarısında hareket halindeki orduyla birleşmiş, Rostov Birliği'ne katılmıştı. Platov Birliği bağımsız hareket ediyordu. Pavlogradskililer yer yer düşmanla ateş düellosu yapmış, tutsaklar almış, dahası bir kezinde de Mareşal Odinot'un konvoylarını ele geçirmişlerdi. Nisan ayında Pavlogradlılar hemen hemen tümden harap olarak kalmış boş bir Alman köyünde birkaç hafta hiç yerlerinden kımıldamadan durdular. Buzlar eriyordu, hemen hemen bütün her yer çamur içindeydi, hava soğuktu. Irmaklardaki buzlar çatlamış, yollar geçilmez olmuştu. Atlara da, erlere de birkaç gün yiyecek verilemediği oluyordu. Ulaşım arabalarının gelmesine olanak kalmayınca, erler serbest bırakılmış, boş köylere dağılıp patates aramaya başlamışlardı. Ama onu bile binde bir buluyorlardı. Her şey yenmiş, tüketilmiş ve yerli halk kaçıp gitmişti. Kalanlar dilenciden daha kötü durumdaydılar. Ellerinden alınacak hiçbir şeyleri yoktu. Dahası yüreği yufka olmayan erlerin bile çok kez onlardan alacak yerde, ellerinde kalan ne varsa hepsini onlara verdikleri oluyordu. Pavlogradski alayı çarpışmalarda yalnız 2 yaralı vermiş ama açlıktan ve hastalıktan sayısının hemen hemen yarısını yitirmişti. Hastaneye gidenlerin ölecekleri o kadar kesindi ki, sıtmaya tutulan ya da kötü yiyeceklerden ötürü bedenleri şişen erler, oraya gitmektense zar zoruna ayaklarını süreye süreye cephede hizmet görmeyi daha uygun buluyorlardı. Bahar gelince erler toprağın içinde filizlenip kuşkonmaza benzeyen ve nedense maşkanın tatlı kökü adını verdikleri bir bitkiyi yemeye başlamışlardı. Tarlalara, çayırlara, dağlara yayılarak maşkanın tatlı kökünü arıyor, oysa bu bitkinin tadı çok acıydı. Kılıçlarıyla onu toprağın içinden çıkarıyor ve zararlı otu yemeleri yasaklandığı halde yiyorlardı. Erlerin arasında yeni bir hastalık ortaya çıktı. Eller, ayaklar ve yüz şişiyordu. Doktorlar bunun o kökün yenilmesinden ileri geldiğini söylüyordu. Ama yasağa karşın Pavlogradski alayının Denizov'un bölüğündeki erleri maşkanın tatlı kökünü daha çok yiyorlardı. Kendilerine son olarak verilen kuru peksimetle ikinci haftadır idare etmeye çalışıyorlardı çünkü. Adam başına ancak yarım kilo peksimet verilmişti. Son gelen patateslerse ya donmuş ya da filizlenmişti. Atlar da ikinci haftadır evlerin damlarından sökülmüş samanla besleniyorlardı. Korkunç denecek kadar zayıflamışlardı ve üzerleri kıştan kalma yer yer topraklanmış tüylerle kaplıydı. Bu yoksunluklara karşın er ve subayların yaşantısı her zamanki gibiydi. Süvari erleri solgun ve şiş yüzlerle, yırtık pırtık üniformalarla her zamanki gibi yoklama için sıraya giriyor, temizlik işlerine bakıyor, atları tımarlıyor, silahları temizliyor, yem yerine damlardan saman getiriyor, karavananın başına toplanarak sofradan şakacı bir tavırla Hem kötü yemekleriyle hem de açlıklarıyla alay ede ede kalkıyorlardı. Hizmetlerden sonra boş kalan zamanda ise erler her vakit olduğu gibi çoban ateşleri yakıyor, çıplak bedenlerini ateşlerin alevlerine tutuyor, sigara tellendiriyor, filizlenmiş küflü patatesin arasından biraz iyilerini seçip ateşte pişiriyor, Potyomkin'le Suvarov'un seferlerini ya da açık göz Alyosha ile papazın çömezi Mikolka'nın masallarını anlatıyor, dinliyorlardı. Subaylar da her zamanki gibi her yanı açık, yarı yıkılmış evlerde ikişer üçer oturuyorlardı. Yüksek rütbeli subaylar saman ve patates bulma işiyle, daha doğrusu genel olarak erlerin beslenmesiyle uğraşıyorlardı. Küçük rütbelilerse her zamanki gibi kimi iskambil, para çoktu ama yiyecek yoktu, kimi ise suç sayılmayan başka oyunlar, örneğin çelik çomak ya da svayka oynayarak vakit geçiriyordu. Çarpışmaların genel gidişi konusunda az konuşuyorlardı. Çünkü hem kesinlikle bir şey bilmiyorlardı, hem de savaşın iyi gitmediğini belli belirsiz sezinliyorlardı. Rostov eskisi gibi Denisov'la birlikte oturuyordu ve izine gidişlerinden beri arkadaşlıkları daha da güçlenmişti. Denisov, Rostov'a hiçbir vakit ailesinden söz etmiyordu. Ama Rostov, onun bu üst olarak buyruğundaki subaya gösterdiği sevgiyle karışık arkadaşlık duygusundan, eski süvarinin Natasha'ya duyduğu mutsuz sevginin bu dostluğun güçlenmesinde rol oynadığını anlıyordu. Gerçekten de Denisov, Rostov'u olabildiği kadar az tehlikeye atmakta ve bir çatışmadan sağ salim döndüğü vakit onu bambaşka bir sevinçle karşılamaktaydı. Rostov, bir kezinde yiyecek bulma göreviyle gönderildiği, terk edilmiş, yıkılmış bir köyde Polonyalı bir aile buldu. Bu aile yaşlı bir Polonyalı ile kızı ve bir de süt çocuğundan oluşuyordu. Üstleri başları çıplaktı, karınları açtı ve oradan gidemedikleri gibi yola çıkabilecek bir araçları da yoktu. Rostov onları kendi konak yerine getirdi, evine yerleştirdi ve yaşlının hastalığı geçinceye kadar baktı onlara. Rostov'un bir arkadaşı kadınlardan söz ederken ona gülerek herkesten daha kurnaz çıktığını, kurtardığı güzel Polonyalı kızla arkadaşlarını tanıştırmakla bir günah işlemiş olmayacağını söyledi. Rostov şakayı aşağılama saydı, alevlenerek subaya o kadar tatsız şeyler söyledi ki Denisov ikisini düello etmekten zorla alıkoyabildi. Subay gittikten sonra Rostov'un Polonyalı kıza nasıl duygular beslediğini bilmeyen Denisov, fazla ateşli olduğu için ona söylendi. Rostov, ne dersen de o benim için kız kardeş gibidir dedi. O sözlerin bana nasıl bir aşağılama etkisi yaptığını sana anlatamam. Çünkü... Denisov onun omuzuna vurdu ve odada hızlı hızlı bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Rostov'a bakmıyordu bile. Coşkulu olduğu zamanlarda hep öyle yapardı. Ah siz Rostovlar yok musunuz, ne insanlarsınız diye bağırdı. Ve işte o zaman Rostov arkadaşının gözlerinin yaşla dolduğunu ayrımsadı. 16. Nisan ayında ordu Çar'ın gelişi haberiyle canlandı. Rostov Çar'ın Bartenstein'daki denetiminde bulunamadı. Pavlogradski alayı Bartenstein önlerinde ileri karakollardaydı. Açık ordugah kurmuşlardı.